Ayrım 17.
Aşağıda tek parti sistemi bile üniter devlet sistemi olmaksızın parçalayıcı etki yapabilecektir. Çünkü her federe devlette ortaya çıkacak tek partiler bu federe devletlerin temsilcisi oldukları etnik parçalanmaları daha da derinleştirecektir. Afrika milliyetçiliği ideolojisinin toplumdaki mevcut etnik bölünmelerin ülkeyi parçalamaması için düşündüğü ve uyguladığı anayasal silah olan üniter devlet, yalnız yeni milliyetçi seçkinlerin elinde iktidarı merkezleştirmekle kalmamakta, eski seçkinler sayılması gereken kabile şeflerinin durumlarını da sarsmaktadır. Çünkü bunların üniter bir devlet içinde yeni ulusal birliğin tümünün temsilcisi olduklarını iddia etmelerine olanak yoktur. Dipnot 49, Lombard, sayfa 272. Afrika milliyetçilik ideolojisinin temel bir direği olan üniter devlet ilkesi, Nijerya dışında geniş bir uygulama görmüştür. Dipnot 50, Afrika'da federalizmin bir savunması için Arthur Lewis'in kitabına bakınız. Örgütsel silah, tek parti. Afrika milliyetçisinin ulusal birlik sorununa yaklaşımının temel direği olan yukarıdan devrimci ve anti-çoğulcu tutum, kendini asıl ideolojisinin örgütsel alandaki siyasal silahı olan tek partide göstermektedir. Bu tek parti sistemine parlamenter halk demokrasisi adını veren Nkrumah, Afrikalı aydının yukarıdan devrimciliğini, halkın bir takımı olarak çıkarları olduğunu ve bunların en iyi bir biçimde bir önderler grubu tarafından dile getirilebileceğini söyleyerek yansıtmaktadır. Dipnot 51, Kenneth Grundy, The Political Ideology of Kamnenakura, sayfa 77. Afrikalı aydın ulusal birlik sorununa bu yaklaşımından bir takım öğelerden, rasyonelleştirmelerden ve bir takım fiili durumlardan destek almaktadır. Bir kere tek partinin antitezi gibi gözüken çok partili sistemin geçerli olduğu ülkelerin yapısı Afrika'nın genç ülkelerinin yapısından çok farklıdır. Batı ülkelerinde partiler bu ülkelerdeki sınıfların bir belirtisidir. Burada partiler, çeşitli sınıfların çıkarlarını temsil ettikleri için sistemde belirli bir işlev sahibi olan kuruluşlardır. Fakat demektir ki Afrikalı milliyetçiler, Afrika toplumları, sınıf toplumları değildir, homojen toplumlardır. Bu nedenle çok partili bir sistem değil, toplumun sınıfsız oluşunu temsil edecek bir tek parti olması daha mantıklıdır. Bu, fiili durumu yansıtmak kadar kolay, potansiyel sınıfsal bölünmelerin ortaya çıkmasını önlemeye yönelen bir savdır. Afrikalı önderler arasında Sakatore gibi Marksizm'den çok etkilenmiş bir düşünür bile toplumda bir takım çelişkiler bulunduğunu fakat bunların genç yaşlı üretici tüketici çelişkileri gibi antagonist olmayan türden olmaları nedeniyle yeni bir toplumsal ahlak geliştikçe ortadan kaybolacak cinsten çelişkiler olduğunu söylemektedir. Böyle bir düşüncenin siyasal alandaki sonucu sömürgelikten kurtulmakta olan bir toplumda rakip grupların çıkarlarını temsil etmekten ileriye gidemeyecek olan partilere gerek olmadığı ve bir tek ulusal cephenin bütün bu çıkarları sinesine toplaması gerektiği şeklinde belirtmektedir. Dipnot 52. Worsley, sayfa 127. Nireya ise muhalefet partilerinin demokrasiyi yaşatmak için küçük çıkar ve fikir ayrılıklarını yapay olarak şişirmek yoluna sapacakları, oysa Afrika'nın bu entelektüel oyuna girişmeye zamanı olmadığı kanısındadır. Dipnot 53, Davidson, sayfa 111. İkincisi, yeni Afrika'nın ideologları, toplumdaki asıl çatışkının Afrikalılar arasında sınıfsal bölünmeler şeklinde değil, yerli halk ve yabancı kapitalist sınıf arasında olduğu kanısındadır. Dipnot 54, Worsley, sayfa 164-166. Eğer tek partiden başka partiler bulunacak olursa, emperyalizm bunlardan birini veya birkaçını destekleyerek ülkeye sızabilecektir. Dipnot 55, Sitole, sayfa 169. Üçüncü olarak, Afrikalı ideologlar, kendi toplumları içindeki etnik bölünmelerin sınıf bölünmelerinden çok daha önemli ve ciddi olduğunu hatırlatmaktadırlar. Batı'da sınıfların temsilcisi olan siyasal partiler sınıfsız Afrika toplumlarında hem kabilelerin örgütü oluverecek, bu kabileler ulusal birliği daha kolay parçalamak olanağını ellerine geçireceklerdir. Kısa bir formülle, çok partili rejim muhalefet partisi, muhalefet partisi de kabile partisi demek olacaktır. Afrikalı milliyetçilerin tek parti kurumunu seçmelerine neden olarak gösterdikleri gerekçelerden bir diğeri, Kara Afrika ideolojisinin, Batı düşüncesinin etkisi yanı sıra geleneksel Afrika kültüründen de destek alma isteğini ortaya koymaktadır. Bu ideologlar komünalist olan geleneksel Afrika siyasal düzeninde kararların azınlık görüşüne karşı çoğunluk görüşünün üstün gelmesi şeklinde değil, toplulukta bir oydaşmanın belirilmesi şeklinde alındığını hatırlatmaktadırlar. Kabile toplumunda bir şef vardır. Kabile ile ilgili bir karar alınması gerektiği zaman bu şef diğer ihtiyarlarla birlikte bir ağacın altına çekilmekte ve tartışma ortak bir karara, oydaşma yoluyla varıncaya dek sürmektedir. Tıpkı bunun gibi Afrikalı ideologlar tek partili sistemde de kararlar Marksist demokratik merkeziyetçilik ilkesine uygun olarak tartışılarak alınmakta ve artık muhalefet söz konusu olmaksızın yukarının, önderin buyruklarına uygun olarak disiplin içinde uygulanmaktadır. Dipnot 56, George Street, The Politics of African Nationalism, Challenge to American Policy, sayfa 1962. Afrika milliyetçiliği ideolojisinin ulusal birliği güçlendirmek için kullandığı örgütsel silah olan tek parti kurumunu savunmak için kullanılan bir diğer gerekçe, çok partili sistemin mutlak demokratik olmadığıdır. Örneğin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ve Rodezya'da uzun süreden beri çok partili sistemler işlemektedir ama buralarda demokrasi olmadığı kanıtlanmaya gerektirmeyen bir gerçektir. Dipnot 57, Davidson, sayfa 111. Gene çok parti rejimine karşı ileri sürülen başka noktalar ve fiili durumlarda da Afrika'daki tek parti kurumunu güçlendirme kullanılmaktadır. Dipnot 58, Mensen, sayfa 66-68. Bunlardan birincisi tek partinin dışında siyasal parti olması durumunun ulusal birliği sabote edeceğidir. Afrika milliyetçiliği ideolojisinde muhalefet, milliyetçilik aleyhtarlığı ile aynı anlamda kullanılmaktadır. İkincisi, milliyetçi örgüt olan tek parti ülkeye bağımsızlığa kavuşturmuştur ve bu nedenle halka bağımsızlığın meyvelerini sunmak için halktan yetki aldığı varsayılmaktadır. Bu durumda tek parti ülkeyle özdeş duruma gelmekte ve ona muhalefet edecek olan partiler adeta ülkenin bizzat kendisine karşı çıkmış olmaktadırlar. Bu temaya Convention People's Party'yi Ghana ile özdeş sayan Nkrumah da açık bir biçimde rastlamak mümkündür. Dipnot 59, Nkrumah, I Speak of Freedom, sayfa 161. Afrika milliyetçiliği ideolojisinin çok parti sistemine bir diğer itirazı bu sistemin zaman ve insan gücü harcamasına sebep olmasıdır. Muhalefette olan partilerin adamlarına devlet yönetiminde görev verilmediği için nitelikli iş gücü büyük gereksinme duyan Afrika ülkelerinde bunlardan yararlanmak olanağı bulunamayacağı ileri sürülmekte. Bu arada derhal bir takım toplumsal ve ekonomik reformlar yapması gereken bu ülkelerin demokratik sistemin tartışmaları gibi bir lükse kapılacaklarını belirtmektedir. Aslında bütün bu sayılar gerekçeler ve memurlukların tek partinin tek elinde olması gibi fiili durumlar yanında Afrika ülkelerinde tek partinin benimsenmesi, çok partili sistemin sağladığı tartışma ortamının sınırlı olarak da olsa tek partinin bünyesi içinde yer alabileceği ile mümkün olmaktadır. Dipnot 60, Menten, sayfa 73. Böylece bağımsızlıktan önceki bir insan bir oy sloganına bağımsızlıkla birlikte bir parti sözcüğü de eklenmiştir. Dipnot 61, Mazruhi, Barrow Theory, sayfa 123. Bu siyasal örgüt içinde birçok farklı fikrin taraftarını bulundurmakla birlikte ülkede hükümetten orduya ve gönüllü kuruluşlara kadar her şey denetim altına almıştır. Örneğin yine de Parti Demokratik Güneyan, Fransız Batı Afrika'sının en büyük ordusunu denetlemek için her askeri kampta partinin komitesi sayılan bir örgüt ve ayrıca bir de milli gücü kurmuştur. 62. Charles V. Andrian, The Political Thought of Sacrature, Sukrich, sayfa 126. Lumbalman'ın partisi, MNC'nin politikası halkın iradesini yansıtıyor varsayıldığı için hükümet politikasının da parti politikasını sadık bir şekilde izlemesi gerekmiştir. Dipnot 63, Lemerhan, sayfa 50. Bizzat Afrika milliyetçiliği gibi tek parti kurumu da çok hızlı bir evrim içinde bulunmaktadır. Tek partinin bozulması ve kişiye tapma gibi sorunları son bölümde inceleyeceğiz. Burada söylenmesi gereken sınıf çelişkilerinin belirginleşmediği fakat etnik bölünme ve dış tehdidin mevcut bulunduğu bir toplumda ulusal birliği sağlamak ve dolayısıyla yönetici elit olan aydının başatlığını sürdürmek için bu yola başvurmuştur. Gerçekten tek partinin bu yolda işlev gördüğü söylenebilir. Örneğin Ghana'da CPP'nin devlet mekanizmasının Afrikalılaştırılmasını, okul ve sağlık seferberliğini, üretimin maksimum geliştirilmesini ve anahtar kesimlerde devlet denetimini sağlamaya amaçlayan bir kamu kesimi kurulmasını, üretimin çeşitlendirilmesini, ayrıca ekonomik altyapının değiştirilmesi, ulusal gelirin yeniden dağıtımı, üretimin hızla arttırılması ve millileştirmeler yoluyla da yaşam düzeyinin yükseltilmesini başardığı söylenebilir. Dipnot 64, Zegler sayfa 106. Diğer önlemler. Ulusal birliği sağlamada esas silah olarak kullanılan üniter devlet ve tek partiden başka Afrika milliyetçiliğinin ideologları çeşitli diğer yollarla da aynı amaca ulaşmayı denemişlerdir. Bu yollardan biri ulusal birlik simgesine yatırım yapmaktadır. Örneğin Mali'de alınan ekonomik kararlar ekonomik gelişme adına alınmıştır ama en büyük öncelik başka tarafta olmuştur. Bu kararlar ekonomik bakımdan akıl dışı olabilirler. Fakat ulusal devletin kurulması ve sürdürülmesi açısından bakılırsa akılcıdırlar. Gerçi bu tür yatırımların iş yöneticilerini, bürokratları ve politikacıları kayıracak biçimde bir ulusal gelir dağılımı sağladığı doğrudur. Fakat ulusal devletin fizik varlığı, insanlığın uzun zaman parası sayılan Afrikalı için bir psikolojik tatmin ve kimlik kaynağı olmaktadır. Dipnot 65. Zolbert, The Political Use of Economic Planning in Mail, Harry G. Johnson, Economic Nationalism in Old and New States, London, George Allen and Unwin, sayfa 121-122. Anıtlara, simgelere, ulusal mitolojiye yapılan yatırımlar, eğer insanlar üzerinde ulusal birliği sağlayıcı ve ekonomik gelişmeyi hızlandırıcı etki yapabiliyorsa, insan üzerine yapılan önemli bir yatırım haline almakta, verimini bir kuşak sonra veren bir insansal sermaye birikimini meydana getirmektedir. Dipnot 66. Mangan Nash, Economic Nationalism in Mexico, Johnson, sayfa 83-84. Bu tür yatırımların zaman zaman abartıldığı, aşırı boyutlara eriştiği de görülmektedir. Burada sözünü etmek istediğim yalnız yapı ve anıtlara yapılan ve büyük tutarlara erişen harcamalar değil, Afrikalının kendine olan saygısını arttırma yoluyla ulusal birlik fikrine katkıda bulunmak için harcanan çabaların akıl dışı boyutlara erişmesidir. Örneğin CPP'nin merkez binasında modern bilimlerin birçoğunun Afrikalılarca icat edilmiş olduğunu gösteren tablolar asılmıştır. Tarihin bütün büyük adamlarının ister Afrika'da ister başka yerde yaşamış bulunsunlar hemen hepsinin zenci olduğunu açıklayan tarih broşürleri basılmıştır. Dipnot 67, Davidson sayfa 100. Fakat bu noktanın açıklama ve eleştirisini bu bölümün sonundaki kendini kanıtlama işlemi başlığı altında daha ayrıntısıyla ele almak üzere şimdilik bırakabiliriz. Ulusal birliği sağlamanın bir yolu da ideolojik bakımdan öğelerin üzerine gerçekte olması gerekenden daha fazla vurgu yapılma biçiminde ortaya çıkmaktadır. Daha somut olarak söylemek gerekirse Afrika üzerinde aslında varlığı kuşku götürmeyen bir emperyalist baskı bu öğelerin en çok kullanılındır. Minogue, milliyetçi kuramın ve bütün anti-emperyalist mücadele kavramının iç savaşa çok yakın bir durumu gizlemek için kullanıldığını, bu nedenle milliyetçiliğin Afrika ve Asya halklarının dikkatini bölgesel sorunlardan daha geniş olan bir modernleşme sorununa doğru çevirme mücadelesinin siyasal görünümü şeklinde yorumlanabileceğini söylemektedir. Afrika milliyetçiliğinin kabile gerçeğiyle değil, uzak sayılabilecek emperyalist güçle uğraşmasının esas nedeni mevcut düşmanlıkların yerini yeni ve değişik bir düşmanlıkla değiştirmektedir. Kabile düşmanlıkları sadece geleneksel önderlerin, şeflerin içine yaramakta, milliyetçiler ise bu oyuna gelmekten kaçınmak istemektedirler. Dipnot 68, Minogue, sayfa 89 ve 106. Katuski'de tutucu ve moderncileri bir arada tutmaya devam etmek için Afrika milliyetçiliğinin kolonyalizm tehdidini vurgulamak veya icat etmek yoluna gittiğini ve ulusal birliği böyle sürdürmek istediğini belirtmektedir. Bu fikirlerde önemli bir gerçek payı vardır. Milliyetçi duygunun eksik olan biz yanının onlar kavramını vurgulamak suretiyle tamamlanma yoluna girişildiği giriş bölümünde de belirtilmiştir. Fakat ideolojinin sırf bu şekilde kullanıldığı savını bir parça çekingen bir biçimde kabul etmek gerekecektir. Çünkü biraz yukarıda ortaya konmuş üniter devlet ve tek parti ve aşağıda sözü edilecek panafrikanizm, Afrika sosyalizmi gibi bir takım radikal ilkelere sadık kalmak suretiyle gerçekleştirilen Afrika milliyetçisi niteliği hak eden önderlerin rejimleri dış müdahalenin gizli veya açık etkisi sonucu da devrilmişlerdir. Nakruba Lumbawa ya da her an devrilmek tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Bu ikincilere en canlı örnek olarak Sekou Touré yönetimindeki Gine'ye ve Kongo Halk Cumhuriyeti'ne yapılan paralı asker saldırıları gösterilebilir. Dipnot. Bakınız 4. bölüm Emperyalizmin Kalıntıları Sorunu. Gine'de kolonyalizm Afrika'sının Afrika milliyetçileri tarafından ulusal birlik kavramını devamlı olarak ayakta tutmak için kullandığı gerçektir. Dipnot. Kabileciliğin olumlu, birleştirici tarafları olduğu, milliyetçi mücadeleye katkı yaptığı, bütün sorunları kabile kavgalarına bağlamanın aşırı bir basitleştirme olduğu ve böylece toplumsal ve ekonomik sorunları saklanmak istendiği görüşü için Bonzo'nun kitabına bakınız. Son olarak Afrikalı milliyetçilerin ulusal birliği güçlendirmek için bir takım pratik önlemler aldıklarını belirtelim. Bunların arasında ülkelerin belirli parçalara bölünmüş gözükmesini önlemek için Gine'de seçim bölgelerinin kaldırılması, Afrikalıların kıta çapında ilişkilerini arttırmaları için eski Fransız sömürgelerinde İngilizcenin eski İngiliz topraklarında da Fransızcanın orta dereceli okullarda ikinci dil olarak okutulmasının istenmesi yer almaktadır. Dipnot 69, Zolberg, Creating Political Order, The Party States of West Africa, Chicago, sayfa 47. Dipnot 70, Rupert Emerson, Nation Building in Africa, Deutsch and Willem Falls, National Building, sayfa 249. Ulusal birlik sorununun çözümü ve Afrika'nın siyasal modernleşmesi kavramı üzerine düşünceler. Afrika, milliyetçilik hareketi ideolojisinin bağımsızlıktan sonra karşılaştığı modernleşme sorununun bir parçası olan ulusal birlik sorununa yaklaşımını ve bu yaklaşımın kullanıldığı silahları ve yollarını görmüş bulunuyoruz. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu silahların sonunda nasıl bir uygulama doğurduğu gelecek bölüm olan sorunlar bölümünde ele alınacaktır. Fakat Afrika'da siyasal gelişme kavramı ile yakından ilgili olan ulusal birlik konusunu bitirmeden önce bu konuda ileri sürülen bazı fikirlere değinmekte yarar var. Batılı yazarların birçoğu Avrupalı sömürgecilerin ayrılırlarken kişisel özgürlüklerinin ve azınlık haklarının zedelenmesini önleyecek kurumlar ve düzenler bıraktığını, fakat bu ülkelerin zamanla otoriter rejimlere dönüştüğünü ve Afrika'da demokrasinin tutunamadığını yazarak sonunda sözü Afrika topraklarının siyasal gelişme bakımından geri bir aşamada bulunduğuna getirmektedirler. Bu savı kuşkuyla karşılamak gerekiyor. Batı'nın klasik demokrasileri diğer ülkelerin siyasal rejimlerini değerlendirirken bu işi kendi rejimlerini ideal alarak yapmaktadırlar. Bunlara göre dünya toplumları tek bir gelişme çizgisi izlemekte olup gerçek gelişme ancak sanayileşmiş Batı ülkelerinin sundukları modelleri aynen benimseme ve gerçekleştirme ölçüsünde tamamlanmış olacaktır. Dipnot 71, Abadan, sayfa 19-20. Batılı yazarların bu tutumunun temelinde modernleşme kavramının iki kilit öğesi olan siyasal gelişme ve ekonomik gelişme kavramlarının birbirlerine karıştırılması yaratmaktadır. Dipnot 72, Dimitri George's Regimes, Militaries and Development Politik and Afrik Noyer. Birçok yazarın da belirttiği gibi ekonomik gelişme, kişi başına, ulusal gelir ve protein miktarı gibi bir takım ölçülebilen ölçütlere dayanarak düzeyi oldukça nesnel ve göreli olarak saptanabilen bir durumdur. Buna karşılık siyasal gelişmenin ölçülebilen bir ölçütü yoktur. Bu durumda batılı yazarlar ekonomik bakımdan ileri olan, siyasal bakımdan da ileri olur ve vice versa fikrinden kalkarak alt gelişmiş ülkelerdeki siyasal gelişmenin zayıf olduğunu ileri sürmektedirler. Bu sav şöyle düşünüldüğünde daha az inandırıcı gelebilir. Peki, ekonomik bakımdan batıya oranla geri kalmış olan bu ülkelerin başında batılıların alıştıkları cinsten bir rejim bulunsa, bu ülkeler bu sefer siyasal gelişme bakımından da ileri mi sayılacaklardır? Bir siyasal düzenin gelişmişliği veya gelişmemişliğini saptamak konusunda insanın aklına gelebilen ilk ölçüt, bu rejimin uygulanmakta olduğu ülkenin sorunlarına çözüm getirip getiremediği ölçütüdür. Oysa Afrika'da tek parti, bütün günahlarına rağmen bu açıdan düşünüldüğünde çok partili sistemden daha az başarılı olmuş sayılmaz. Nitekim Güney Afrika Cumhuriyeti çok partili bir rejimdir. Bu nedenle Afrika'nın siyasal gelişmesinin, siyasal modernleşmesinin başarısı konusunda karar verirken batılı ülkelerin kavramlarını uygulayarak kesin konuşmaktan kaçınmak gerekecektir. 2. Ekonomik modernleşme, sanayileşme yoluyla kalkınma. Afrikalı aydın ideolojisinde çok önemli bir yer tutan modernleşme işlevinin ikinci bölümünde genç ülkesini kalkındırarak dışa bağımlılıktan kurtarmayı amaç olarak aldı. Böyle yaparak hem kendi ülkesi içinde ve dolayısıyla dünyada kendi durumunu güçlendirecek hem de kitlelerin istemlerine cevap vermeye çalışmış olacaktı. İdeolojinin işlevini saptayan gene toplumun gereksinmeleriyle aydının çıkarlarının çakıştığı nokta oldu. Siyasal modernleşmede olduğu gibi ekonomik modernleşmede de Afrikalı aydınların bu deyiminden anladığı, hedef olarak seçip değerlerini benimsemiş olduğu gelişmiş Batı ülkelerinin yapısına ulaşmak oldu. Fakat bu hedefi izlerken Afrikalı aydının siyasal modernleşmede de tanık olduğumuz ilginç bir tavır takındığını görecek, ekonomik modernleşmeyi sağlama yollarının Batı düşüncesinden ayrılmamakla birlikte yöntem olarak Batı modelinden ayrıldığını izleyeceğiz. A. Ekonomik modernleşme açısından ideolojinin mevcut ve potansiyel sorunları, geri kalmışlık ve sınıfsal bölünmeler. Bağımsızlıktan sonra Afrikalı genç önderler ülkelerini ekonomik açıdan da çeşitli sorunlar içinde buldular. Bir kez sömürgecinin bıraktığı miras ve az gelişmişlik çemberini kırma gibi iki problem mevcut sorunu oluşturuyor. İkinci olarak da tıpkı siyasal modernleşmede olduğu gibi ileride sınıfsal bölünmelerin belirginleşmesi olasılığı kendini gösteriyordu. Önce mevcut sorunu ele alalım. Avrupalı sömürgeci istila ettiği Afrika'yı üretim bakımından çok geri bir düzeyde bulmuştu. Kara Afrika çoğunlukla birçok bakımdan kendine yeterlilik halinde olan kırsal toplumlardan oluşuyordu. Böyle bir düzende ekonomik güçler doğal olarak gelişme olanağı bulamamışlardı. Bu nedenle sömürgeci Avrupalının gelmesi Afrika'nın ekonomik düzeni bakımından ilerici bir olay sayılmalıdır. Avrupalı misyoner hastaneler açarak salgın hastalıkları, okullar açarak da bir dereceye kadar cehaleti ortadan kaldırmaya çalıştı. Onların arkasından gelen Avrupalı şirketler yarattıkları istemle ekonomiye canlılık getirdiler. Para ekonomisini soktular. En son olarak gelen emperyalist devlet ise Afrika'nın o zamanki altyapı tesislerine göreli olarak önemli katkılar yaptı. Yalnız sonra bir başka açıdan bakılacak olursa durum bu şekilde görülmeyebilir. Bir kez Kara Afrika'ya ilk sızan yabancılar olan esir tüccarları kıtada toplumsal ve ekonomik sonuçları tek kelimeyle korkunç olan bir insan kanamasına neden oldular. Bu durum aktif nüfusu çok azaltarak kıtanın insansal kaynaklarını büyük ölçüde zayıflattı. İkinci olarak misyonerler salgın hastalıkları büyük ölçüde önlemişti ama üretim aynı hız ve oranla artmadığından bunun arkasından gelen nüfus patlaması halkın daha da zor durumda kalmasına sebep olmuştu.